Ayrım 5.
Daha sonra tenha bir tramvaya binmek için oldukça uzun bir süre beklemem gerekti. En sonunda böyle bir tanesi geldi ama bilmem neden artık canım hiç binmek istemiyordu. Benim varlığıma kayıtsız kalan çevremdeki kalabalığın hali hoşuma gitmeye başlamıştı. Mikiyevich mermer kaidesi üzerinde bütün heybetiyle karşımda ayakta duruyor, anasının dört bir yanında çiçekler açmış mis gibi kokuları havayı kucaklıyordu. Otomobiller büyük bir gürültüyle Karmelitler Kilisesi'nin önünden dönüyorlar, gazeteci çocuklar avaz avaz gazetelerini satıyorlar, sigara ya da çörek satıcıları lüks mağazaların önünde karıncalar gibi kaynaşıyorlar, jalüziler gürültüyle indiriliyor, depoların kapı ve pencereleri demir parmaklıklarla sıkı sıkı kapatılıyordu. Parklardaki bütün kanepeler yaşlılar ve gençlerle tıklım tıklım dolmuş, oturacak bir tek yer kalmamıştı. Ağaçların ince dallarına tıpkı kanepelerdeki insanlar gibi sıkışık bir biçimde yerleşmiş olan serçeler cıvıl cıvıl ötüyorlardı. Artık bunların hepsi yavaş yavaş yaz akşamının mavi karanlığına gömülüyordu. Birdenbire Varşova'nın yürek atışını duyar gibi oldum. Buradaki insanlarla biraz daha bir arada olmak, kentin bu yaz akşamını onlarla birlikte yaşamak için ister istemez oyalandım. Birdenbire hareket halindeki bir tramvayın kırmızı gövdesi arkasından ansızın ortaya çıkan küçük bir delikanlı dikkatimi çekti. Yüzü tramvay, arkası ise otobüs yoluna dönük olarak yayaların sığındıkları ufak orta kaldırıma çıkıp durdu. Gri karanlıklar içinden gelirken elinde tuttuğu kitaptan gözlerini ayırmadı. Aşağı yukarı 15, çok çok 16 yaşlarındaydı. Okurken zaman zaman başını sallıyor, bu sırada alnına düşen saman sarısı saçlarını eliyle yana doğru itiyordu. Ceketinin yan cebinde bir kitap daha vardı. Kitapları bir arkadaşından almış ya da kiralamış olabilirdi. Gizli bir kitap evinden satın almıştı belki de. Eve gitmeyi beklemeden daha yol üstünde içindekileri hemen öğrenmek istiyordu anlaşılan. Ne kitabı olduğunu bilemediğim için bayağı canım sıkıldı. Uzaktan bir ders kitabını andırıyordu. Ama bir ders kitabı bu yaşlardaki bir delikanlıda bu denli ilgi uyandırmaz herhalde. Şiir kitabı mıydı acaba? Yoksa ticaret bilgisi gibi bir şey miydi bilmiyorum. Kitaba iyice dalan delikanlı orta kaldırımda bir süre kala kaldı. Gelip geçenlerin kendisine çarptığını, duraktaki insan kalabalığının itişip kakışarak tramvaylara bindiğini fark etmiyordu. Tramvaylar kırmızı şeritler gibi birkaç kez geçip gitmişlerdi önünden. Oysa gözlerini kitaptan bir türlü ayıramıyordu. Gürültülü kalabalığın durmadan itip kalkmasından olacak, bilinç dışı bir hareketle kitabı burnunun ucundan ayırmaksızın orta kaldırımdan tramvay yoluna hem de yaklaşmakta olan bir otomobilin önüne doğru adım attığını gördüm. Acı fren sesleriyle yer gök inledi. Lastik tekerlekler ciyak ciyak bağırarak asfalt üzerine siyah şeritler çizdi. Araba delikanlıya çarpmamak için hızla yana savruldu ve tam Trabeçka Caddesi'nin köşesinde durdu. Bunun bir Gestapo arabası olduğunu gördüm korkuyla. Kitaplı genç otomobilin önünden geçip gitmek istedi. Ama bu anda arabanın küçük arka kapısı açıldı, üzerinde o bildik kuru kafa resimleri bulunan miğferler giymiş iki kişi tramvay yoluna atladı. Hızla gelip delikanlının yanı başında durdular. Birisi neredeyse gırtlağını parçalarcasına haykırıyor, öteki ise aşırı nazik jestlerle arabaya davet ediyordu. Gencin arabanın küçük kapısı önünde şaşkın, daha doğrusu utangaç bir halde durduğunu, bir daha hiç böyle şeyler yapmayacağına dair söz veren küçük bir çocuk gibi masum baş sallamalarıyla kendini savunduğunu şimdi de görür gibiyim. "Ben hiçbir şey yapmadım, sadece dalmıştım," dediği anlaşılıyordu. Dikkatsizliğinin nedeni olarak da kitabı işaret ediyordu. Sanki burada açıklama yapmanın bir yararı olacakmış gibi. Mahvolmuş yaşamının açığa çıkardığı son bir isyancı davranış arabaya binmemekle direndi. Jandarmanın kimlik istemesiyle delikanlıyı arabanın içine itmesi bir oldu. Sonra Gestapo'nun adamları da bindiler. Kapı büyük bir gürültüyle kapandı. Araba sarsılarak hareket etti ve Suzuşa bulvarında kayboldu. Olup biteni benden başka gören ve ilgilenen bir kimse var mı diye çevreme bakındım. Kitaplı genç göz göre göre kaçırılmıştı çünkü. Büyük bir şaşkınlıkla olayı hiç kimsenin fark etmemiş olduğunu gördüm. Yukarıdan beri anlattığım her şey bir yıldırım hızıyla olup bitmişti. Caddedeki kalabalık o denli kendi telaş içindeydi ki gencin zorla götürülüşünden kimsenin haberi bile olmamıştı. Yanımdaki kadınlar hangi tramvay hattında en rahat yolculuk ettikleri üzerinde hararetli tartışmaya girişmişlerdi. Duraktaki sütunun arkasında iki erkek birbirinin sigarasını yakma çabası içindeydi. Bir evin önündeki satıcı kadın ise şefaat dilenen bir dilenci gibi gelenin geçenin gözüne doğru hiç durup dinlenmeden "Limonlar güzel, limonlar!" diye bağırıyordu. Bir takım delikanlılar da öteki otomobillerin altında ezilme tehlikesini göze alarak caddede hareket halindeki tramvayların arkasından koşuyorlardı. Mikiyevich sanki yüreği imanla dolu, suskun bir edayla hiç kıpırdamadan duruyor, çiçekler mis gibi kokuyordu. Anıtın yanındaki ince yapılı ak kayın ağaçlarıyla üvezler hafif esintide nazlı nazlı sallanıyordu. Bir insanın ortadan yok oluşu hiç kimsenin umurunda bile değildi doğrusu. İkaros'un boğuluşunun bir tek tanığı bendim. Kalabalık dağılıncaya dek olduğum yerde bir süre daha bekledim. Mişe'nin demin düşünürken ona bu adı taktım, belki dönüp geleceğini geçiriyordum aklımdan. Evini, onun dönüşünü bekleyen ana babasını getirdim gözlerimin önüne. Oğullarının nasıl öldüğünü hiçbir zaman öğrenemeyeceklerini düşündükçe aklım başımdan gidiyordu. Ülkemize saldıranları çok iyi bildiğim için Michel'in onların pençesinden kurtulabileceğini hiç sanmıyordum. Çocuk sersemce yakasını kaptırmıştı bir kere. Bu zorla götürmenin anlamsızlığı, insanlığa ve akla sığmayan bu barbarca davranış beni derinden sarstı. Bugün bile etkisinden kurtulmuş değilim. Savaşta şehit düşenler, niçin öldüklerini bilenler, ölümlerinin bir anlamı olduğunu düşünerek belki avuntu bulmuşlardır. Buna karşılık benim İkaros'um gibi acaba kaç kişi dalgınlıkları yüzünden duyarsızlık denizinde böyle pisi pisine boğulmuş olmayı ister? Jaroslav Ivaskiyeviç'in Kısa Yaşam Öyküsü. 20 Şubat 1894 tarihinde Ukrayna'nın Kalnik kentinde doğdu. 1918 yılında Kiev Üniversitesi'nde hukuk öğrenimini tamamladıktan sonra Varşova'ya göç etti. Burada Skamender adlı edebiyat dergisinin kurucularından biri oldu. Polonyalı Yazarlar Birliği'nin başkanıdır. Polonya hükümetince kendisine birçok edebiyat ödülü verildi. Pek çok şiir kitabı var. Ivaskiyeviç aynı zamanda ülkesinin ünlü bir düz yaz ustasıdır. Başlıca yapıtları Tarih Romanı, Kırmızı Kalkanlar 1934, Ay Doğuyor 1925, Vilkohov'un Kızları 1933, Utrada'daki Değirmen, İtalya Üstüne Hikayeler 1947, Kulak Veren Şiirler 1954, Şan ve Şeref 1956, bu üçlü romanda Polonya toplumunun 1913 tarihinden günümüze değin törelerini yansıtmaya çalışmaktadır. Yükseklerde Uçuş 1959, Tatarak, Eğir Otu, Hikayeler 1960, İkaros adlı hikaye 2. Dünya Savaşı sırasında yazılmıştır. Oyunları Nohant'ta Bir Yaz 1936, Bay Balzağ'ın Düğünü 1960. Yazarın Chopin, Bach, Szymanowski üstüne besteci biyografileri de var. Rusya, Havyar, Arkady Averchenko. Kulakov alışveriş için uğradığı mezecinin karşısında durarak 6,5 ruble mi dedi? Bu kadarı da fazla doğrusu. Zıvanadan çıkmak işten değil canım. Bakın size bir önerim var Mihailo Polikarpiç. Sorunu şöyle çözümleyebiliriz. Bir zamanlar siz bana havyarın en iyisinden yarım kilo verirdiniz ve bundan arta kalın ertesi gün tartarak geri alırdınız. Şimdi yine bunu alayım. Ne kadar yersek o kadarının parasını öderiz, olmaz mı? Hem doğrusunu söylemek gerekirse bizim evde bu zıkkımı kimse yemez. Ama bu akşam konuğumuz var, anlıyorsunuz ya. Sırf konuk için alıyorum bunu. Mezeci içinden hay tanrı cezasını versin senin gibi adamın diye geçirdi. Ama sonra müşteriye dönerek inanın dedi böyle yapmak iyi bir şey değil ama siz eski müşterimsiniz. Hatırınızı kırmak istemem. Grişka tart şu havyarı bakayım. Kulakov konuğunu sofraya doğru götürerek yemekten önce bir kadeh rakı almaz mısınız acaba dedi. Konuk bilirkişi edasıyla sofrayı gözden geçirip teşekkür ederim dedi. Ben kanyak içmeyi yeğlerim. Lütfen şu bardakla bu irice olanı ile. Kulakov içini çekerek nasıl isterseniz öyle olsun dedi. Çünkü bizim konuğumuzsunuz siz. Ev sahibi istenen bardağa konyak koydu ama ağzına kadar doldurmadı. İki parmak boş bıraktı. Konuk bunu görünce patavatsız bir tavırla doldurun şunu iyice canım dedi. Tam ağız çizgisine dek. Şakaya getirerek parmağıyla ev sahibinin böğrüne dürttü. Ben daima her şeyin en çoğunu en dolusunu severim. Peki sağlığınıza. Ben rakı içeceğim. Lütfen şu çerezlerden alın. Bakınız mantar, ringa balığı ve ançüvez var şurada. Size bir şey söyleyeyim mi sevgili dostum? Bu ançüvezler olağanüstü lezzetli. Konuk birden coşkuya kapılarak oho diye bağırdı. Neler görüyorum orada havyar. Görünüşe bakılırsa pek fena değil yani. Sizi hain sizi. Hiç havyar olduğunu söylemediniz. Kulakov dili dolaşarak ve dudakları titreyerek evet dedi havyar. Kuşkusuz burada havyar da var. Biraz buyurmaz mısınız? İşte size bir kaşık. Hadi alın ondan da. Nasıl? Bir çay kaşığı mı? Oho! Hayır sevgili dostum. Havyar yemek kaşığıyla yenir. Tadı da güzelmiş hani. Bir bardak daha konyak rica edeceğim. İyi ama neyiniz var? Niye öyle sarardınız? Bir şey mi oldu? Ev sahibi içinde ringa balığı bulunan tabağı konuğun önüne sürerken acıklı bir sesle "Ah!" dedi. "Yaşamın hiçbir değeri kalmadı. Dükkanlarda aradığınız hiçbir şey bulunmuyor. En zorunlu besin maddeleri bile ateş pahasına artık. Hele mezelerin yanına hiç yaklaşılmıyor. Biliyor musunuz, örneğin deminden beri sözünü edip durduğumuz şu havyar kaç para? Tam 6,5 ruble. Bunun üzerine konuk alnını kırıştırdı. Ne diyorsunuz? 6,5 ruble mi? Gelin bunu onun yanına bırakmayalım. Çar çabuk yutup gövdeyi indiriverelim. Şöyle yarım rublelik alıp ekmeğin üzerine sürerek ağza atınca işi görülmüş demektir. Bakın ben onun cezasını verdim bile. Ev sahibi masanın altında yumruklarını sıktı. Elinden geldiğince neşeli bir tavırla. Size dedi bir kez daha ringa balığı yemenizi salık veririm. İnsanın ağzında handiyse tereyağı gibi eriyor. Eriyor mu? Ne diyorsunuz? Belki de söylediğiniz doğrudur ama ringa balığı her zaman boğazımın yanmasına yol açar. Oysa havyar. Bunu söylerken havyar tabağını kendine doğru çekti. Hani dedi bir ozanın dediği gibi, ey hiçbir zaman kurumayan tanrısal kanyak. Bir ozan asla böyle abuk sabuk bir şey söylememiştir. Asla söylememiş midir diyorsunuz? Can isterse söylesin, ne yapalım. Ama şurası kesin ki kanyak pek nefis bir içki. Hele havyarlı olursa. Kulakov havyar tabağına bir göz attı ve derinden bir iç çekmemek için kendini zor tuttu. Hiç renk vermemeye çaba göstererek karşısında oturan konuğun önüne jambon tabağını sürdü. Niçin dedi hiç jambon almıyorsunuz? Ne olur çekinmeyin. Çekinmek mi? Ben mi çekineceğim? Tövbe estağfurullah. Ben burada tıpkı kendi evimde gibiyim. Kulakov evinde havyarı yemek kaşığıyla mı yersin demek ihtiyacını duydu ama soğukkanlılığını koruyarak yine neşeyle "Aa bakın" dedi, "tereyağlı ve kaymaklı blinler de geliyor." Blini aşağı yukarı omlete benzeyen Rusların ulusal bir yemeği. Konuk öğüt verici bir edayla "Buna" dedi, "havyar da katmamız gerek. Zira siz de bilirsiniz ki havyar her centilmenin baş yemeğidir." Ama sonra şaşkın şaşkın önüne bakarak "Hay Tanrı cezasını versin" diye bağırdı. "Galiba havyarın ayakları var. Ben buraya çekiyorum, oysa ayaklanıp öbür yana gidiyor. Hem de hiç sezdirmeden." Ev sahibi yapmacık bir şaşkınlıkla "Sahi mi?" diye sordu. "Öyleyse yine eski yerine sürelim." Bunu söylerken mantar dolu tabağı konuğa doğru sürdü. Konuk saf bir tavırla "İyi ama" dedi, "bunlar mantar." Siz ne istiyorsunuz?" "Havyar dostum, havyar. Gördüğüme göre kutuda bir parça daha var." Kulakov dişlerini gıcırdatarak "Aman tanrım, bu herif beni deli edecek" dedi ve konuğa sert sert baktı. "Ne buyurdunuz?" "Lütfen yiyin" dedim. "Yiyorum ya." Kulakov'un dişleri sıtma tutmuş gibi birbirine vuruyordu. "Yiyin, yiyin. Doğrusu çok az havyar yediniz. Ne olur biraz daha yiyin." "Teşekkür ederim. Havyarı bir bardak daha kanyakla yiyeceğim." Evet, kanyak gerçekten olağanüstü." "Evet, olağanüstüdür. Öyleyse lütfen biraz daha kanyak buyurun. Yoksa şampanya mı arzu ederdiniz acaba? Ya da ananas? Ne olur yiyin." "Yiyeceğim, yiyeceğim. Yalnız fazla aceleye lüzum yok. Merak etmeyin. Şampanya ve ananas için de midemde yeterince yer kalacak. Ama ilk önce şuradaki kara nesneyi yiyeyim hele. Pek fazla kalmamış galiba." "Oo, rica ederim. Durmadan yiyin. Hepsini yiyin olmaz mı? Belki yemek kaşığı size küçük geliyordur. Bir kepçe getirsem nasıl olur? Lütfen çekinmeyin. Yemeğe devam edin. Şampanya? Şampanya da ister misiniz? Belki yeni kürküm hoşunuza gitmiştir. Alın sizin olsun. Belki de geleğimi beğendiniz. Çekip çıkarın sırtımdan. Sandalyeleri, dolapları, aynaları, istediğiniz her şeyi alın. Belki paraya da ihtiyacınız vardır. Öyleyse size cüzdanımı da vereyim. Evet, eğer isterseniz beni de bütün bütün yutabilirsiniz. Ne olur çekinmeyin. Kendi evinizde gibi davranın." Kulakov korkunç ve çılgınca bir kahkaha atarak divana yığılıverdi. Konuk onun karşısında şaşkınlıktan taş gibi donmuş olarak oturuyor, korkuyla gözlerini açarak ona bakıyordu. Havyar dolu sonuncu kaşığı tutan eli ağzına varamadan yolda kala kalmıştı. Arkadiy Averchenko'nun kısa yaşam öyküsü. Rusya'nın ve dünyanın ünlü mizah yazarlarından biri olan Arkadiy Timofeyevich Averchenko, 1881 yılında Sivastopol'da doğdu. Babası gibi ilkin ticaretle uğraştı. Kısa bir süre sonra yazarlığa ve gazeteciliğe başladı. 1906 yılında Satirikon adlı mizah dergisini kurdu. Uzun yıllar başka dergilere de kısa hikayeler ve fıkralar yazdı. 1917 devriminden sonra yurt dışına çıktı. Orada da yazdı. Bir ara İstanbul'a gelip kaldı. İstanbul'da yaşayan beyaz Rusların yaşantılarını konu edinen hikayeler yazdı. Durmadan mizah hikayeleri, fıkra, komedi ve skeçler yazan Averchenko, yapıtlarında insanların zaaflarını ve düştükleri gülünç durumları ustaca bir incelikle belirtmektedir. Arkadiy Averchenko, 13 Mart 1925 tarihinde göçmen olarak bulunduğu Prag'da öldü. Kasırga. Arkadiy Averchenko. Aşçı kadın kapının çalındığını duyarak mutfaktan antreye geçti ve ev sahibi Terentyev'i görmeye gelen Kiril Birevkov'a kapıyı açtı. Birevkov iri yarı bir adamdı. Sık sık çıngıraklı kahkahalar atardı. Yüzü her zaman neşeliydi. Kıpkırmızı burnu, cıvıl cıvıl parlayan gözleriyle her yana neşe saçardı. Açılarını gözlerle burun meydana getirdiği üçgene şöyle bir bakmak, bir Breykov'un bu dünyada kaygısız ve tasasız bir ömür sürdüğünü, çok iyi biçtiğini, çok konuşkan bir kimse olduğunu, muziplik için, gürültülü kahkahalar atmak için her yerde pek bol malzeme bulunduğunu anlamaya yeterdi. Günaydın Pelagaya. Nasılsın bakalım? Teşekkür ederim efendim. İçeri buyurmaz mısınız? Dur hele. Oo, ama sana böyle ne olmuş canım? Pelagaya'nın ocağın sıcağından kızarmış yüzünü iki elinin arasına alarak ışığa doğru çevirdi. Ne kadar tanınmayacak hale gelmişsin ayol. Hasta filan mısın yoksa? Pelagaya korkusundan kekeleyerek hayır dedi. Sahiden öyle mi görünüyorum? Aman tanrım, yüzün kireç gibi olmuş. Seni doğruca tabuta koymak gerek. Acaba tifüse mi yakalandın, ne dersin? Yüzü pancar gibi kızaran Pelagaya korkusundan tir tir titremeye başladı. Sahiden hasta mıyım ben? Hasta mısın da söz mü? Görenler Tanrı için söylesin, hiç tanımayan biri rastlasa seni bir hayalet, daha doğrusu bir hortlak sanır. Yüzün rengi kül gibi atmış, gözlerin çakmak çakmak. Nedir bu halin yahu? Kimin aklına gelirdi böyle olacağın? Kurumuş, çökmüş, tek sözcük lölüp gitmişsin be kardeşim. Aşçı kadın üzüntüsünden inleyerek ellerini birbirine vurdu ve panik halinde paldır küldür koşarak mutfağa daldı. Kiril Breykov ise gülümseyerek ardından bakıyordu. Onu oturma odasında evin 12 yaşındaki oğlu Grisha karşılayarak önünde saygıyla eğildi. Hoş geldiniz Kiril Ivaniç amca, babam şimdi gelecek. Breykov ciddi üzgün bir surat takındı. Parmaklarının ucuna basarak yavaşça Grisha'nın yanına sokuldu. Sanki bir sır söylüyormuş gibi sesini alçaltarak, babanızı itiraf ettiniz mi dedi. Neyi itiraf ettim mi? Sizi sınava sokmayacaklarını. Grisha yıldırım çarpmış gibi birden irkildi. Kiril Breykov'un ışıl ışıl parlayan ufak gözlerine dik dik bakarak ''Nasıl sokmazlarmış?'' dedi. ''Ne yaptım ki ben? Bal gibi gireceğim işte.'' Breykov kasılarak ''Ya öyle mi?'' dedi. ''İnanıyor musunuz buna?'' ''Öyleyse sizi kutlarım. Buna inananlara ne mutlu.'' Sonra kendini bir koltuğa attı. Suratını aşırı bir biçimde asarak başını eğdi. ''Sataşacak birini bulmuş demem. Sizin için çok üzülüyorum Grishenka. Başınıza bu da mı gelecekti? Başıma ne geldi ki? Anlatayım.'' Bugün sizin okulun müdürü Urugvay'a rastladım. Dedim, bizim delikanlı Grigory Terentiyev'in durumu nasıl? Bunun üzerine, bırak Allah aşkına şu iti oldu iti dedi. Öğretmenler kurulu onu sınava sokmamaya karar verdi. İşte durum böyle delikanlı. Bilemezsin ne kadar üzüldüm. Eğer Grisha biraz dikkatle baksaydı, Breykov'un gülmemek için sıktığı dolgun dudaklarının nasıl titrediğini, gözlerinin nasıl ışıl ışıl parladığını kesinlikle fark ederdi. Ama şu anda Grisha'nın kafasında tamamen başka şeyler dolaşıyordu. Başını dar omuzlarının içine çekti. Hiçbir şey söylemeden sessizce odasına girdi ve o sırada hangi nedenle olduğunu kendisi de bilmiyordu. Aklına gelen bir cümleyi durmadan mırıldandı. Ey yüce tanrım, canım sana emanet. Ev sahibi Terentiyev oturma odasında konunu kucaklarken hoş geldin Kiril dedi. Şimdi karım da gelecek. Biraz sonra evin hanımı da göründü. Zayıf ince dudaklı bir kadındı evin hanımı. Saçları bal mumu gibi sarı, alnının üzerinde bir kule gibi yükseliyordu. Breykov heyecanla. Anna Evgrafovna, verin elinizi öpeyim dedi. Sizi gördüğüme pek sevindim. Moskova'dan döneli çok oldu mu? 2 gün kadar oluyor. Anna bir şeyler araştıran bakışlarıyla iki erkeği süzdükten sonra yapmacık bir kayıtsızlıkla sordu. Söyleyin bakalım beyler dedi. Ben yokken nasıl vakit geçirdiniz? Kiril Breykov gerçeğe uygun bir cevap vermek niyetindeydi. Ama Anna Evgrafovna'nın yüzündeki sinsi ifade o kadar komiğine gitti ki esrarlı bir şekilde gülümseyerek vallahi dedi, elden gelen her şeyi yaptık. Yani elimizden geleni ardımıza komadık. Evin hanımı dudağını bükerek gülümsedi. Ya öyle mi? Bak hele dedi. Breykov kadının kocasına dönerek ha sahi dedi, sana söylemeyi unuttum. Dün o Polonyalı kızı yine gördüm. Hangi Polonyalı kızı? Hani biliyorsun canım, şu Stanislava adındaki kızı. Hatırlamadın mı? Elbisesine Tokay şarabı dökmüştüm. Dipnot, Tokay Macaristan'da bir kent. Dün hep senden söz ettik. Breykov bunu söylerken arkadaşına anlamlı anlamlı göz kırptı. Ama böyle bir işarette bulunmanın hiç gereği yoktu. Terentiyev küstah ve kurnaz Breykov'u çok iyi tanımaktaydı. Daha işin başında onu zor durumda bırakmamaya karar vermişti. Sözde korkmuş gibi baktı ona ve parmağıyla gözdağı vererek Kiril dedi. Hani çeneni tutacağına söz vermiştin. Beriki, neden çenemi tutacakmışım dedi. Benim bildiğime göre Anna Evgrafovna çok açık düşünceli mert bir hanımefendidir. Kocasının yaptığı ufak bir kaçamağı herhalde anlayışla karşılar ve hoş görür. Hele bu iş ona çok pahalıya patlamamışsa hiç sorun yok. Sahi kaç para vermiştin? 140 mı? Evet 140. 10 ruble de bahşiş. Kadın oturduğu yerden bir ona bir kocasına bakıyordu. Sonunda birden patladı. Ah siz ikiniz de numara yapıyorsunuz. Sözüm ona beni avanak yerine koymak istiyorsunuz. Bir ev kovu her ne pahasına olursa olsun yaptığı şakaların öyle kolay kolay açığa vurulmasına izin vermezdi. Biz mi numara yapıyoruz dedi. Peki öyle olsun. Evet Anna Evgrafovna, biz sizi gerçekten avanak yerine koymak istedik. Söylenenlere hiç önem vermeyiniz. Kısa bir süre sustuktan sonra Terentyev'e döndü. Ama dedi, Morenita'yı, yani şu İspanyol kızına gelince doğrusu çok iyi ettin. Terentyev ömründe ne bir İspanyol kızı ne de Morenita adında bir kimse tanımıştı. Bununla birlikte pek sevinçli bir tavır takınarak çok iyi etmiş olduğunu göstermek istedi. Neşeyle, bak dedi, ben bunun böyle olacağını biliyordum zaten. Kirill başını sallayarak, evet evet dedi, kız senden ayrıldıktan sonra doğruca akrobata gitti. Oysa bütün akşam senin kulağına neler fısıldamış, ne yeminler etmişti. Birdenbire elini alnına vurdu. Söyle hele dedi, çoktandır sana sormak istiyordum. O sabah benim cebime sarı ipek çorabı sen mi soktun? Terentyev gülerek, ya demek sen değilmiş ha diye yanıtladı. Oysa biz onu dip bucak her yanda aradık durduk. Terentyev'in karısı ayaklarının ucuna basarak put gibi hiç kımıldamadan oturuyordu. Oldukça durgun bir tonla, ciddi mi konuşuyorsunuz beyler diye sordu. Kirill Birekov yalancıktan korkmuş gibi, elbette ciddi dedi, sanırım biraz fazla gevezelik ettim. Özür dilerim, bu şeyleri sizin önünüzde anlatmamalıydım. Anna Evgrafovna birden yerinden fırlayarak, ciddi mi konuşuyorsunuz Allah aşkına diye bağırdı. Sesinin tonu kocasını sindirmeye ve ona sinirli bir kahkaha attırmaya yetti. Kocası bir kedi gibi ezilip büzülerek, farkında değil misin şekerim dedi, biz başlangıçtan beri şaka yapmaktayız. Sen yokken ne sokağa çıktım ne de Kirill'i gördüm, bütün gün evde oturdum. Terentyev bunun üzerine Birevkov'un da hemen gülmeye başlayacağını ve karısını yatıştırmak için kendisine yardım edeceğini sanmıştı. Ama Birevkov hiç oralı olmadı. Bildiğini okumaya devam etti. Buna gerçekten inanıyor musunuz Anna Evgrafovna? Hem böyle ufak şeyler için ne diye tatlı canınızı üzüp duruyorsunuz? Hadi, elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin bana. Kötü bir şey mi olmuş yani? Sonunda bütün erkekler de aynı şeyi yapıyorlar ve yine de karılarının baş tacı olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Küçük bir ip cambazı kız ile yapılan birkaç saatçik kaçamak yüzünden kocanızın başının etini yemenize gerçekten hiç lüzum yok. Kadın yüzünü elleriyle örtmüştü. Birden hıçkırarak ağlamaya başladı ve Handi'si aykırarak, siz dedi, ikiniz de hiçbir işe yaramayan, sadece ortalıkta boşuna dolanan ahlaksız, rezil, aşağılık heriflersiniz. Terentyev, Kirill diyerek yerinden fırladı. Yeter, kes artık. Anişka, vallahi hep uyduruyorum. Dediklerinin aslı yok. Sakın bana elini süreyim deme. Alçak, sefil herif. Ben İspanyol kızı filan değilim. Birevkov araya girerek, sayın bayan dedi, size temin ederim ki kocanız bir daha böyle hatlar karıştırmayacak. Her şeye tövbe edecek. Anna Evgrafovna kocasını itip kendisinden uzaklaştırdı ve kapıyı arkasından hızla çarparak yatak odasına gitti. Terentyev içini çekerek, nedir bu başıma gelenler ya Rabbi dedi. Sonra Birevkov'a dönerek, böyle abuk sabuk şeyler yumurtlayarak ortalığı karıştırman çok mu gerekliydi diye bağırdı. Ama Kirill Birevkov koltuğuna kurulmuş, tıpkı ufak bir çocuk gibi hiç durmadan katıla katıla gülüyordu. Anyuta, dinle beni Anyuta. Hadi aç kapıyı. Bırak şu budalalıkları canım. Biz sadece şaka yaptık. Hiç ses yok. Anyuta, Anya, ne yapıyorsun orada? Hadi üzme beni. Aç şu kapıyı artık. Kirill seninle eğlenmek istedi. Sense bunu ciddiye aldın. Yalan söyleme. Hiç değilse şimdi yalan söyleme. Eski anılarımıza saygı göster.